Ayrım 21.
Sayfa 262. Kamran, Feride'nin içinde kimsenin dokunmadığı bir tele değmiş olmalıydı ki birdenbire şiir yazmaya başlamıştı. Şiir denilebilirse tabii. Herhalde Feride de Kamran'ın içindeki duyarlı bir noktaya seslenmiş olmalıydı ki delikanlı kıyıp da kimseciklere gösteremediği şiirlerini Feride'ye okutmuştu. Bu koşullar altında çarpılması anlaşılabilir bir şeydi. Hayatının ilk, herhalde son orgazmını Kamran kucağında, ağlayışla uyku arasında bir yara esirmedeyken yaşamıştı. Demek ki buyurgan değil, sokulgan erkeklerden hoşlanıyordu. Bu garip koşullarda olsun doyuma ulaşmak, yaşam boyu ulaşmamaya yeğlenmeliydi, kuşkusuz. Tutarlı ve geçerli bir açıklamaydı. Uslanlama bir kez işlemeye görsün, Us derhal yeni sorular üretiyordu. Ya Sedat'a, Ferhat'a, babaya benzerlik? Feride'nin yanılsamasıysa? Öyle ya, insan insana benzerdi. Benzetmek istemeye gör. Ya Feride'nin içinde bir yetenek odağı falan yoksa? Hepsi sıradan ve emekli bir edebiyat öğretmeninin özentisiyse? Kamran'ın acemilik şiirlerinde bir değer olduğu nereden belli? Ya kuru gürültüden ibaretse? Girdaplaşan soruların ardı arkası kesilmiyordu. Ne sorular, ne de doyurucu ya da yüzeysel yanıtlar gövdede ezim ezim ezilen özleme merhemdi. O zaman acıya teslim oldu. Duyguların ve aklın uyuştuğu son aşamaya kadar. Isırap kendi devasını içinde taşıyor, kişi beklemediği bir sağaltım buluyordu kederin uyku benzeri dalgınlığında. Yorgun ruh dinleniyordu. Şirin çözümlemelerini pek ciddiye almamıştı. Şirin eşcinsel arkadaşları olduğu ve dolayısıyla o hayatın tümüyle uzağında kalmadığı için baktığı her yerde eşcinsellik izleri görmekteydi Feride'ye göre. Ancak bu varsayım Feride'nin onu iliklerine kadar hasta eden rüyasıyla çöktü. Kuşkusuz Şirin'in sözlerinin etkisiydi. O nedenle bu garip şeyler girmişti düşüne. Us böyle diyordu. Feride yüzü olmayan bir kadınla seviştiğini görmüştü. Kendi yüzü de yoktu ama biliyordu. Süt ırmakları gibi birbirine akan bedenlerden biri kendisiydi. Sevişme eylemini görmemişti ya da görmüştü de unutmuştu. Hala hayal edemiyordu iki kadının nasıl sevişebileceğini. Ama sevişme duygusunu inkar etmesi mümkün değildi. İliklerine dek onu teslim almış bir sevişme duygusuyla uyanmıştı. Buraya kadar belki çok da önemli değildi. Sonrası Feride'yi yörüngesinden kurtulmuş bir gezegen gibi savurmuştu hiç bilmediği korkutucu bir duygu uzamına. Soğuk ve ışıksız. Rüyadaki ilişkide erkek konumunda olan kendisiydi. Bu konum fiziksel olarak neydi, nasıldı, hayal edemiyordu. Ama tüm benliğindeki bu yeni ve yabancı kimlik bilincini nasıl inkar edebilirdi? Rüyada doğmuş bilinç uyanıklıkta sürüyordu. Feride rüyanın ne anlama geldiğini reddetmeyecek kadar dürüst bir kadındı. Başka birine saçma, gülünç ya da utanç verici gelebilecek rüya onu temellerinden sarsmıştı. Bildiği gerçekliğin altın üstüne getirmişti. Kadın olmak o kadar alıştığı, inandığı ve savunduğu bir şeydi ki. Bütün hayatı kadın olmak üstüne kuruluydu. Hayatında heyelan vardı. Hayatının temelleri kayıyordu. Çok sevgili bir yakını, apansız ve sonsuza dek yitirmek kadar ıstıraplı bir düşüştü bu. Feride kendini yitirmişti. Hala bir yüzü olup olmadığından kuşkuya düşmüştü. Emin olmak için aynaya baktı. Bu yabancı kendi miydi? Sedat'ın gömüldüğü günden beri ağlamamıştı. Hıçkırıkların çarpıttığı, ağlamaktan şişmiş bu solgun, çirkin, yaşlı yüz o muydu? Aynayı kırmak geldi içinden. Gücü yoktu. Kadınlık hayatının zavallı kırıkları ve kırıntıları dört bir yana saçılmış sivri sırça parçaları gibi etlerine batıyor, duygularını kesiyordu. "Ben kimim?" dedi yüksek sesle. Şirin ve rüya haklıysa, bir kadın vücudu hayal etmeye çalıştı. Hayır, gözünün önüne getiremiyordu. Bin zahmetle getirebilse, vücuda el sürdüğünü düşlediği an dokunulan bir erkek bedenine dönüyordu. İzgen miydi bilinçaltının sevdiği? İzgen'i bu bağlamda asla düşünemiyordu ki. Üstelik nasıl da kırgındı ona. Canı büsbütün yanıyordu. Yolunu bulamamış, seçim yapamamış bir zavallıydı o. Hepsi buydu işte. Hiçbir erkeği dokunmayla düşlemenin eş zamanlı coşkusuyla sevmemişti. ne de erkeklerin kendisini öyle sevmelerine izin vermişti. Kimseyi sevmemişti. Gerçek buydu. Katlanılması imkansız gerçek. Sonra aynadaki yansıdan mı, kendi içinden mi geldiğini ayrımsayamadığı bir kıpırdanış hissetti. Aynadan ona bakan annesinin yüzüydü. Doğa nasıl da dalgasını geçiyordu biz zavallı ölümlülerle. Ölümsüzlük yanılsamaları yaratıyordu yaşlanan yüzlerde. Herkes ihtiyarlarken gençliğinde zerrece andırmadığı annesine, büyük annesine, halasına, teyzesine benziyordu. Aynada anneannesinin, babaannesinin, teyzesinin, o doğmadan ölmüş öbür teyzenin çizgileri birbirine karışarak, birbirinden doğarak, birbirinde eriyerek ona bakıyorlardı. Acıyla, hüzünle, çileyle, artlarındaki kırık hayatlarla bakıyorlardı. ''Nereye gidiyorsun?'' diyorlardı. ''Bizi bırakıp nereye?'' ''Dön geri!'' diyorlardı. ''Bir sen misin acı çeken?'' diyorlardı. ''Bir sen misin kim olduğunu bilmeyen?'' Feride aynadan çekildi. Kuru, kırık kadınlık hayatının saçılmış parçalarını toplamaya koyuldu. Sonraki günlerde gövdesinde ezim ezim ezilen o temas özlemi, Kamran'ın neredeyse somut bir cisim gibi yakın, oylumlu ve canlı hayali ve vajinasını oyan delice arzu, gerçek mi hayal mi bilemedi. Bilincin ve bilinçaltının bir öz savunusu oyunu muydu? Bildiği tek şey, bu ısrar verici iç bükey arzunun, rüyada tanıdığı dışa taşan erkeklik bilincinden farklı olduğuydu. Kendinden uzaklaşan bir şeydi dışa taşan arzu. Kendine dönen, derinleşen bir sızı gibiydi öbürü. Korkunçtu. Devasızdı. Sanki amansız bir burgu bacakların arasından başlayıp, ense köküne, beynine doğru, tüm gövdesini, tüm varlığını, tüm hayatını oyuyor, unutuşun katmanlarına ulaşıyordu. O zaman hayat üstlerine yığıldıkça hissedilmez olmuş, sahiciliğini yitirmiş duygular kaynaklarına dönüp doğuş halleriyle yeniden içinde var oldular. İlkokul çağlarının güzelim annesi, nasıl da pırıltılı, kıpırtılı bir sevgiydi. Anne kız el ele şarkılar söylerlerdi sokaklarda. Demek ki her zaman hüzünlü değildi annesi. Kızının varlığında neşe bulduğu bir dönem vardı. Ve babası, ergen günlerinin. Neden o kadar acımıştı babasına? Kalp hastası olduğu için mi? Şakacılığına rağmen çehresinden silinmeyen hüzün yüzünden mi? Ferhat'ı sevmediği doğru değildi. Ona ilk görüşte kanı ısınmıştı. Küçücük bir kız çocuğunun elinden tutmuş kocaman adam. Ferhat'ın bir çocuğu olduğunu bile bilmiyordu daha. Kendine güvenli hallerinin arasında beliren o yenik anlam için sevmişti onu. Yüzündeki yitirmişlik için. Babacığının yüzünü çağrıştıran. Kamran'ı sevmediği doğru değildi. Sedat'a yönelmiş ve yarıda kesilmiş sevme susuzluğunu dindirebilmek için Kamran'a dönmüştü. Kırık çemberi tamama eriştirebilmek için. Onu Sedat'ı sevdiğinden daha çok sevebilmek için. Aşk iki kişinin arasında kıvılcımlanan çekimden doğmuyordu. O çekim insanın içinde yeraltı gölleri gibi biriken gizil gücü uyandırıyordu. Binlerce başka sevgiden damlacıklarla oluşmuş. Az tanıdığımız yeni birini kimi kez böylesine derinden sevebilmemizin sırrı buydu. Sevmek insana ait bir erdem değildi. Sanıldığı kadar kişisel de değildi. Canlıların doğasında vardı ve insan keşke ona hiç dokunmasa, öyle doğal haliyle bıraksaydı. Ömrün ve bedenin sınırlarını aşan bir ikinci atmosfer gibi canlıların uzayında helezonlanan bu ortamdan Feride de payına düşene solmuştu. Eksik ve kusurlu sevmişti herkes gibi. Ama sevmişti. Bencil olmamanın binbir eziyetinin yanında bir ödülü vardı. İnsanın varlığı geçirgenleşiyor, genişliyordu. Sen derini aralayıp dünyayı içeri buyur edersen, dünya da seni kucaklıyordu sessizce, duru içgörü anlarında. Ve o zaman hayatının yalnızca kendi eserin olmadığını görüyordun. Payına düşeni almıştın ıstıraptan ve sevinçten. Çoğu kez katışıksız değil, birlikte, iç içe gelmişlerdi. Ama gelmişlerdi. Sıranı savmadan önce yaşamıştın. Üçüncü bölüm. Hayatın sonrası. Şehir. Havaalanından merkeze giden yol şehrin uğultusuyla atıyordu. Bir anı damar gibi. Gecenin içinde ışıklar sıklaştıkça gümbürtü büyüyor, heyecan yükseliyordu. Şirin yeterince hassas bir kulak, giderek yoğunlaşan ses bulutundaki öğeleri ayırt edebilmeli diye düşündü. Gıcırtılar, bağırtılar, ağlamalar, metal, beden ve elektromanyetik ışımaların kesişme sesleri. Mikroskop ve teleskop nasıl görüntüleri yakınlaştırıp çözümleyebiliyorsa, kısmileştirebiliyorsa, kulak içinde benzer aletler gerekli değil miydi? O zaman şehrin gürültüsü teşhis edilemezliğinden doğan basıncını yitirebilirdi. Daha tanıdık, daha evcil bir hal alıp uysallaşmaz mıydı? Devinim ve yıkım sesleri, karşılaşma ve çarpışmalar. Feride olsa hayat ve ölüm iç içe derdi. Gökyüzündeki saatlerden sonra şehir merkezinde kısa yolculuk, ortam değişikliğine uyum sağlayabilecek zamanı tanıyordu insana. Gökyüzü. Şirin'in gençliğinde hayal bile edemeyeceği kadar kalabalıktı. Helikopterler. İş adamları boğaz sırtlarındaki villalarından kalkıp şehrin ve ülkenin kederinin belirlendiği gökdelenlerin tepesine bu uçan metalik böceklerle konuyorlardı. Sonra varoşları gözetleyenler. Özel güvenlik güçlerinin helikopterleri. Metalik pervanelilere sürekli binenler için ha yer ha gök. Farksızdı belki de. Şirin içinse hala apayrı iki ortam. Her seferinde yepyeni. Şaşırabilmek güzeldi. O annesi gibi değildi. Uçmaktan haz duyuyordu. Kararlardan, seçim ve sorumluluktan bağımsızlaştığı bir süreydi bu. Uyku benzeri. Bazen hiçbir şey yapmıyor, mavilikte bitevi akan ya da hava dalgalarına çarpıp hoplayıp zıplayan uçağın ritmine bırakıyordu kendini. Yorgunsa öyle yapıyordu. Değilse çalışıyordu, telefon ve faks zillerinin müdahale edemediği bu zaman parçasında. Urfa ile İstanbul arasındaki iki saatte notlarını düzene sokmuş, İstanbul'a yürütecekleri çalışma için bir ana iskelet kurmuştu. Varoş'ta etnik bölünmenin birey metropol bütünleşmesine etkileri. Geçen yüzyılın ortalarından beri hemşeriliğin adı etnik bölünme olmuştu. Daha katı bir terimdi bu. Bireyin üstünde daha fazla hak iddia ediyordu. Hemşeriliğin taşıdığı sıla özlemi, kardeşlik gibi barışçıl renklerden, kim kez şakacı, kim kez hüzünlü çağrışımlardan kopmuştu. Çıplaktı ve meydan okuyucuydu. Şirin bir yere kadar etnik gruplaşmanın bireyi şehrin saldırgan karmaşasından koruduğunu kabule hazırdı. Ama bir noktadan sonra kentle birey arasına aşılması imkansız bir duvar diktiğini düşünüyordu. Henüz veriler toplanmamıştı. Araştırma için bir ön kurgu, bir bakış açısı gerekiyordu. Yoksa insan kaybolup giderdi istatistik rakamlar arasında. Veriler ilksel kurguyu doğrularsa ne âlâ. Ya bir de tersi olursa? Bilimsel araştırmanın en acı yanı buydu. O zaman tüm kuramsallıkları terk edip harcanmış emeğin üstüne çizik atıp sıfırdan başlamak gerekiyordu. Fencilerin başka bir umarı yoktu zaten. Ama sosyal bilimciler yorum denen o sihirli yöntemi eğip bükerek tersini haykıran bulgulardan kendi ilksel fikirlerini doğrulayacak metinler türetme becerisini kullanabiliyorlardı, içleri el verirse. Doğru bildiğinden şaşmayan bir karı koca tarafından yetiştirilmiş Şirin'in mesleğin püf noktalarında böyle bir şansı yoktu. Şimdi kurduğu akıl yürütmeleri varoşlar yalanlarsa her şeye baştan başlamaya hazırdı. Kuru laf kalabalığından hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Çeşitli siyasi ön kabullerle hareket eden araştırma gruplarına ters düşüyordu. Farklı davranabilse adı pek çok çevrede duyulabilir ya da şu ya da bu ticari kuruluş için hazırlayacağı raporlarla küçük bir servet kazanabilirdi. Hala ayakta kalabilmesini başarı sayıyordu. Bu sırrı araştırmalarının güvenirliğindense sağlam olmasına sağlamdı yayınları ama sanki bu kimin umurundaydı? Bazen gülen, bazen kasırga koparan yüzüne, gereğinde tatlanıp gereğinde zehir saçabilen diline borçlu olduğunu biliyordu. Meslektaşları Cadı Melek adını takmışlardı ona. Melek küçük harfle, cadı büyük. Kulağına geldiğinde üzülmesi beklenirdi. Tersine pek memnun olmuştu. Bu unvan kafasını dik ve dinç tutabilmesinin izin belgesiydi. Meslektaşları ondan çekiniyor, ne çekinmesi düpedüz korkuyorlardı. Çıkar gruplarına bağlanmadan bir kadın akademisyen olarak ayakta kalmanın bir başka yolunu bulamamıştı. Güleç ve uzlaşmacıyken bir anda gövdesinin neresinde sakladığını kendi dahi kimsenin çözemediği bir güçle kamçı gibi şaklar, vurduğu yerde kezzap yakıcılığında bir etki bırakırdı. Öz savunusu her zaman saldırgandı. ne zaman neyi göze alabileceğini kimse kestiremezdi. Güneydoğu'da kadın intiharlarıyla ilgili bir inceleme yapmışlardı bir grup araştırmacıyla birlikte. Güneşte çatlamış toprak, akrep ve kuyu. Av ve suya ulaşma özlemi. Bir hıçkırık gibi inlemeli kuyu. Hayır, haram böyle değildi artık. Her taraf yemyeşildi. Ekinler diz boyu, pamuk verimi yüksek mi yüksek. Çeyrek yüzyıldır koskoca ortada onun en belki de tek bereketli toprağı. Fıstık ağaçları göz alabildiğine. Öyleydi de taş ve kerpiç kent ve doğa niye hala susuz toprak, akrep ve kuyu çağrışımlarını uyandırıyordu? İmgeler kitlesel düş gücünden silinmiyor muydu? Maddi temelleri kalmamışsa da. Hayır, imgeler yüzlerden silinmemişti. Onları silmenin bir yolu bulunduğunda belki kadınlar intihar etmeyecekti. Ya da imgelerin niçin bu kadar dayanıklı oldukları çözüldüğünde toprak gibi sağlam ve sabırlı duran kadınların niye ve nasıl kırılıverdikleri anlaşılacaktı. Toprağın eski sahipleri neredeydi? Ağalar, beyler ve onların torunları. Önce onlar göç eylemişti batıya. Meşakkatli makamlarını kahyalara, vekil harçlara bırakıp da. Ve sonra ellerindeki çetin toprağı oluk oluk para taşıyan bereketli baraj suyuyla değiştirmişlerdi. Şimdi suya doymuş yeni toprağın yeni sahipleri vardı ve çoğu batıdan göç etmişti. 1'e 5 veren doğurgan tarlalarını özel şirketlerden kiraladıkları üniformalı güvenlik birlikleri koruyordu. Tarım işçilerinin hışmını denetim altında tutarak. Şirin, ıslah edilmiş topraktan gelen zenginlik hakça bölüşülmedikçe yüzeydeki değişimin altında eski hayatın sürüp gideceğini vurgulamıştı kendi raporunda. Biliyordu, bu ibare diğer meslektaşlarıyla sürtüşmelere yol açacaktı. İntihar kadınlar için kırılıvermek miydi? Başka hiçbir biçimde işittiremedikleri karşı seslerinin patlamasıydı. Hiçbir biçimde ulaşamadıkları, onlardan esirgenmiş dikkati, ilgiyi ve merhameti, önlerinde mermer bir duvar gibi kayıtsız ve geçişsiz duran hayattan koparabilmenin, kısa bir süre için bile olsa, hayattan sonra bile olsa, tek yoluydu. Şirin gibi düşünen meslektaşlar vardı, kuşkusuz. Ancak onlarla da görüş birliğine varmak mümkün olmuyordu. Toplumsal hayatın ve siyasi baskının önemini teslim edenler, İntiharlarla politik bilinç arasında sıkı bir bağ kuruyorlardı. Kadınlar yörede ezelden beri intihar ediyorlardı. Dalganın yükseldiği ve alçaldığı dönemler söz konusuydu. Şirin, arkadaşlarının intiharın sosyolojik köklerinin ince bir sınırı aştıktan sonra kişiliğin kıraç yağlarında psikolojik dikenlere büyüdüğünü görememelerine şaşıyordu. Sosyolojik araştırmaların yöredeki akıl hastanelerinin kadın hastalar üzerine bulgularıyla koşut geliştirilse daha anlamlı olacağı kanısındaydı. Sosyal hayat, ruhsal ihtiyacın doğal akışını kesince ihtiyaç bastırılmayı kabul etmiyordu ki. İntihar gizli gelişen deliliğin patlama noktasıydı. İç tepilerde amaçlı protestolar hayal etmek veya bilinci içgüdülere indirgemek. Bireyi sadece dışsal hayatın biçimlendirdiği ya da yıktığı bir varlık olarak kavramak veya yalnız kendi içsel derinliğinden ibaret ve ruhundaki kuyunun duvarlarıyla sınırlı saymak. Yalıtkanlığıyla insanı öfkelendiren yaklaşımlar. Kadınların delimtırak şiddeti niye kendilerine yöneliyor? Zehirli iğneleri, akrep örneği neden kendilerini sokuyordu? Şirin'in aklına hep kadın şiddetini anlamaya çalışırken Feride'nin can arkadaşı İzgen Üstün'ü anlattıkları gelirdi. İzgen'in küçücük bir çocukken ailesinin ilgisini çekebilmek için kalkıştığı küçük açlık grevleri. Başkalarını cezalandırma isteği, neden kendini cezalandırmaktan başka çıkış yolu bulamıyordu? Neden? Neden kadın bedenlerinden fışkıran güç kırık bir mızrak gibi gene kendi etlerine saplanıyordu? Sert kış ve susuz yaz, Sarp Dağ'da gezen kurt, konup uçan alıcı kuş, nöbet tutan jandarma erkeği kırdıkça töre onu büsbütün kolluyordu. Dokunulmazlık kutsallığa pekişiyordu. Kadının ellerine bulaşan cinnet öz cana kastediyor, erkeğe kıyamıyordu. Neden bu muydu? Bir başka neden daha olmalıydı. Kadınların enerjisi iç bükey bir yön izliyordu. Kırık yay. Bu yön parçalansa, infilak etse, dışa yönelse, acaba sonuçlar ve etkiler ne olabilir? Nerelere uzanabilirdi? Erkeğe kıyabilseydi. Şirin, üniversitenin Boğaz içindeki konuk evine vardığında böyle düşünceler içindeydi. Saat geç değildi ama sonbaharın son günleri, kışın başlangıcı yaşandığı için hava erkenden kararmıştı. Burada şehrin uğultusu hafifliyordu. Gemi düdükleri. bir mucize gibi İstanbul karşısındaydı. Evet, mucize. Çünkü hala güzeldi. Üç denizi gören yedi tepesi yerle bir edilmedikçe güzel kalacaktı. Kötücül etkinlikler bodur kalmıştı coğrafyasının ululuğu karşısında. Onu tümden çarpıtmaya yetmemişti güçleri. İstanbul insanlara kıyıyordu. Kendilerine kıyanlardan, soluğunu tıkayıp boğazını kesenlerden, göklerini yırtanlardan, ormanlarını sökenlerden alamadığı hıncını kötülük mimarlarına ve kötülük tacirlerine özenen yoksullardan çıkarıyordu. Onlar birbirini boğazlıyordu. Şirin biraz dinlenip bir yoluna yollanacaktı. Küçüklüğünden beri karanlık sokaklara alışık olduğundan İstanbul onu korkutamıyordu. Oyuncuları kışkırtmamak için şık giyinmiyor, mücevher takmıyor, üzerinde az miktarda para bulunduruyordu. Kalabalık taşıtlardansa durakları belli taksileri yeğliyor, yüzü güven vermeyen şoförün taksisine binmiyordu. Şirin eski sevgilileri ve eski kocasıyla dost kalmıştı. Feride, amma da çok oğlum oldu derdi yaşlılık yıllarında. Beyoğlu'na çıkma nedeni emekliye ayrılan Dinç Dayan şerefine verilecek akşam yemeğine katılmaktı. Dinç Bey, Şirin'in hala görev yaptığı Ankara'nın emektar üniversitelerinden birindeki kürsüsünü çoktan terk etmiş, neoliberalizm merkezindeki parasal imkanları bol üniversitelerden birine geçmişti. Şirin araştırmaları sayesinde Türkiye'nin pek çok yöresine dolaşıyor, yeni insanlar tanıyordu. Zihni duvarlarında hiç boş yer kalmamış bir portre galerisini andırıyordu. Üst üste yığılıyordu artık yüzler. Gençliğinde bayılırdı yeni ruhlara, yeni dostluklara. Yorulduğunu hissediyordu. Yeni sanılan çehrelerin altından bildik çizgiler çıkıyordu çoğu kez. Artık unutmayı yeğliyordu. Gene de hayatında önemli yer tutmuş kişilerle seyrek de olsa görüşmeyi sürdürmesi Feride'den devraldığı bir vefa mıydı? Yalnız yaşamaya başlayalı, oğlu yurt dışında görevliydi, Şirin uzun bir evlilikten sonra eşinden ayrılmış, zaten adamcağız ölmüştü. Boşuna mı demişlerdi kızların kaderi annelerinkini izler diye? Kimi sabahlar uyandığında bir boşluk hissediyordu. Ömrü kendinden uzaklaşıyormuş gibi. Sanki Şirin açık denizde bir sal üstünde tek başınaydı. Hareket eden sal değildi. Şirin bedeni ve ruhuyla belli bir noktaya demir atmıştı. Kıyı ondan uzaklaşıyordu. Sislere kayıyor, kayboluyordu. Kıyı, yani ömrü. Belki de bir rüyaydı bu. Zaman zaman anımsanan. Kaygan toprakla açık deniz üstündeki kadını birleştiren gevşek bağlar mıydı eski dostlar? Çeşitli gönül serüvenlerinden sonra evlenmişti. Deneyimliydi ve gerçekçiydi. Bir o kadar da canlı ve coşkun. Hep öyle yemyeşil, taptaze kalacağına insanı derinden inandıran, köklü bir aşk da onu evliliğe taşıyan, olsa olsa büsbütün göverecek, dal budak salacaktı. Yıllarca aşkın gölgesinde mutlu yaşandı. Ta ki bir sabah, kocası ezile üzle, oğulları yaşında bir kıza aşık olduğunu itiraf edene dek. Şirin kulaklarına inanamıyordu. İlk kez bir erkek ona ihanet ediyordu. İnsanları ve hayatı tanıdığını sanıyordu. İşin garibi, tanıyordu da. Gerçeklik bir anda kayıvermişti ayaklarının altından. Üçüncü sınıf bir farsta rol almış gibiydiler karı koca. Şirin, Feride'nin öldüğüne şükretmişti. Bugünü görse kim bilir nasıl kahrolurdu annesi. İlk tepkisi buydu. Feride ile ilgiliydi. Ve başka hiçbir şey hissetmedi. Boş bir uzayda yalıtılmış gibiydi. Sonra bu boş ve garip mekandan yavaş yavaş yollar açılmıştı başka gariplerin yaşadığı coğrafyalara. Şirin'i çalışmak kurtarmıştı. Ve ağır ağır gelişen bir farkındalık. Kocasıyla birlikteliği herkes işinde gücünde, keyfinde eğlencesinde, derdinde tasasındayken, sessiz saatlerde, gecenin kuytusunda minicik, direngen tahta kurtlarının kemirdiği, köhne ahşaba dönüşmüştü nicedir.